Ayrım 4. Kızım için son kez. Lisa Gardner. Sayfa 47. Didi 6 üstüne gelmiş bahçeyi adımlamaya başladı. Bahsettikleri varsayımlara dair ipuçları ve ayak izleri bir süre önce varsa da şu an hiçbirinden eser yoktu. Didi içini çekti. İşe yarayacak delillerin ortadan kaybolmasına sinir oluyordu. Didi'nin düşündüklerini fark eden Bobby, durumu tam olarak bilmiyorduk diye söylendi. İhbar sanki memurlardan birinin başının belada olduğunu bildirir gibiydi. Olay yerine intikal eden memurlar böyle sanıyorlardı, cinayetten haberleri yoktu. İhbarı yapan kimmiş? Sanıyorum ilk arayan kendi olmuş. Tessa Leoni mi? Memur Leoni. Muhtemelen merkezdeki arkadaşlarından birine haber vermiş. Telefon hemen gerekli birime aktarılmış ve operasyon masasınca işleme alınmış. Merkezdeki her polisin durumdan haberi olmuş. En son yarbay da öğrenmiş. Yarbay Hamilton olay yerine ilk geldiğinde durumun krizin çok daha ötesinde bir temizlik operasyonu olduğunu anlamış diyerek mırıldandı dedi. Hamilton olayın ciddiyetini kavradığında mantıklı davranıp aldığı yetkiyle hemen Boston Merkez Teşkilatı'na haber vermiş. Tabii bu arada kendi dedektiflerini de olay yerine çağırmış. Burası bizim de çöplüğümüz bebek. Ne diyebilirim ki? Alınan notların birer dökümünü istiyorum. Emin ol, resmi eyalet polisi irtibatı içinde sana getireceğim delillerin ilkini dökümler oluşturacak. Evet, eyalet polis irtibatı. Sanırım bunun üzerine biraz konuşsak iyi olur. Siz irtibat birliğisiniz, bense baş dedektif. Demek istediğim burada benim borum öter. Sizse sadece çıkıp işinizi yaparsınız. Başka türlüsü oldu mu ki hiç? Madem bilmek istiyorsun, hayır. Bu nedenle şimdi ilk iş olarak bana kızı bul. Elimizden geleni yaparız. Güzel, ikinci görev memur Leoni ile konuşmamı sağla. Elimizden geleni yaparız diyerek tekrarladı Bobby. Hadi ama sen eyalet polisi irtibat amirisin. Elbette ki sizin biriminize konuşacaktır. Sendika temsilcisi ağzını sıkı tutması için sürekli baskı yapıyor. Avukatı da gelir gelmez eminim aynı şeyi tembih edecektir. Polis literatüründe kapı duvar kavramına hoş geldin dedi. Benim de polis olduğumu unutuyorsun galiba. Bobby, Didi'nin armalarla donatılmış, üzerinde Boston Polis Teşkilatı yazan ceketine gözlerini dikti. Memur Leoni'nin dünyasında değil. 4. Bölüm. 2 saat sürecek ilk yalnız devriyeme çıktığım gün gelen ilk ihbar bir aile içi şiddet olayıydı. İhbar anonsu merkezden yapılmıştı. Muhtemelen bir münakaşa söz konusuydu. 25B dairesinin sakinleri öyle şiddetli bir kavgaya tutuşmuşlardı ki komşular uyuyamamaktan şikayetçilerdi. Bunun üzerine çılgına dönen birkaç komşu polisi arayıp ihbarda bulunmuştu. İlk bakışta çok olağan dışı bir durum yoktu. Polis memurunun ortaya çıkmasıyla 25B dairesinin sakinleri susar, ertesi sabahta intikamlarını almak için muhtemelen komşularının kapısına yanan köpek dışkısı fırlatırlardı. Ama akademide kafalarımıza nakşedilen bir gerçek vardı ki o da gelen hiçbir ihbarın göründüğü gibi olmayabileceğiydi. Her zaman dikkatli, hazırlıklı ve güvende olmak zorundaydık. Görevlerine yeni başlayan stajyer polis memurları ilk 12 haftalarını daha kıdemli bir polisin gözetiminde geçirirler. 12 haftanın sonrasında ise memur artık tek başına devriyeye çıkabilir. Yanında ne bir yakın arkadaş ne de sırtını kollayacak bir meslektaş vardır. Elindeki tek dayanak merkezdir. Devriye aracına bindiğin, araçtan indiğin, kahve almak için durduğun, tuvalete gittiğin her anı merkeze haber vermek durumundasındır. Merkez hayatının garantisidir. İşler ters gittiğinde sana yardımcı olacak destek ekibini, meslektaşlarını gönderecek olan onlardır. Sınıfta bunu bir ders olarak işlerken kulağa gayet güzel bir plan gibi geliyordu. Ama iş başa düşüp de sabahın bir köründe hiç bilmediğiniz bir yerde devriye aracından inip, hiç görmediğiniz bir eve doğru yürüyüp, hiç tanımadığınız iki insanla muhatap olmak zorunda kaldığınızda diğer olasılıkları da düşünmek zorunda kalıyorsunuz. Örneğin tüm şehirde 1700 tane polis memuru olmasına rağmen aynı anda sadece 600 kadarı devriyede olabiliyor. Ve bu 600 devriye polisi Massachusetts eyaletinin dört bir yanına dağılıyor. Yani herkes çil yavrusu gibi dağılmış oluyor. Bu da işler ters gittiğinde 5 dakikada yardımın gelme ihtimalinin aslında pek de doğru olmadığı anlamına geliyor. İşin aslı çok büyük bir aile olsak da aslında biz polisler yalnız çalışıyoruz. Eğitimini aldığım üzere beylik tabancamı korumak için dirseklerimi belime yasladım ve doğrudan bir hedef olmamak adına hafif yan dönerek eve doğru ilerledim. Pencerelerden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışarak kapının yan tarafına doğru ilerliyordum. Böylece kapıdan açılacak direkt bir ateşe hedef olmaktan uzaktım. Polis memurlarının en çok aldıkları ihbar telefonları aslında içeriği tam olarak belli olmayan telefonlardır. Zaten akademide de gelen her telefona şüpheyle yaklaşmamız gerektiği söylenmişti. Tehlike kol gezip tüm insanlar şüpheli olabiliyordu ve tüm şüpheliler de birer yalancı oluyordu. İşte polisliği bu şartlar altında yaparsınız. Hatta bazıları bu şartları bir yaşam biçimi olarak kabul eder. Küçük verandaya çıkan 3 basamaklı merdiveni usulca çıkıp derin bir nefes aldım. Kendime güvenmeliydim. 23 yaşında ortalama bir boya sahip ve ne yazık ki güzel bir bayandım. Karşıma çıkacak ihtimaller ise kapıyı açan şahsın benden yaşça daha büyük, daha yapılı ve benden daha güçlü olabileceğiydi. Ama yine de durumun kontrolünü elimden bırakmamalıydım. Bacaklar açık, omuzlar geride, çene yukarıda olmalıydı. Diğer çaylak polislerin de dalga geçtiği üzere korkudan sırtımdan ter boşandığını asla belli etmemeliydim. Hemen yan tarafında durup kapıya vurdum. Sonraki saniye ellerimin titrediğini göstermemek için parmaklarımı lacivert pantolonumun kemer askılarına takmıştım. İçeriden hiç gürültü gelmediği gibi ayak sesi de yoktu ama ışıklar açıktı. Demek ki 25B'nin sakinleri henüz yatmamışlardı. Kapıya bir kez daha vurdum. Bu kez daha güçlü vurmuştum. Hiç kıpırtı yoktu. Sanki içeride kimse yok gibiydi. Polis kemerimi tutup huzursuzca kıpırdandım. Olanları yeniden gözden geçirdim. Bir ihbar almıştım. İhbar bir rapor yazılması demekti. Rapor ise söz konusu kişilerle muhatap olmayı gerektirirdi. Bu yüzden vücudumu biraz daha dikleştirip kapıya daha da hızlı vurdum. Parmaklarımın eklemleri ucuz tahta kapının üzerinde epey ses çıkarmıştı. Ben bir eyalet polisiydim. Kahretsin, kimse beni umursamamazlık edemezdi. İşte nihayet içeriden ayak sesleri duyulmuştu. 30 saniye sonra kapı usulca açıldı. 25B dairesinin bayan sakini gözlerini bana kaldırmamıştı bile. Yüzünden damlayan kanla bakışlarını yere dikmişti. O gece ve o geceden sonraki pek çok seferde öğrendim ki aile içi şiddet olaylarının tümünde aynı adımlar atılıyor. Öncelikle memur hızla içeriye girip herhangi bir potansiyel tehlike olup olmadığını kontrol ediyor ve eğer varsa gerekli önlemleri almaya çalışıyor. Memur Leoni, evde sizden başka kimse var mı? Bir göz atabilir miyim? Memur Leoni, bu sizin tabancanız mı? Korkarım onu sizden almam gerek. Evinizde başka tabancanız var mı? Polis kemerinizi de alacağım. Çözün lütfen. İşte böyle. Teşekkürler. Sizden yeleğinizi de çıkarmanızı istiyorum. Yardıma ihtiyacınız var mı? Teşekkürler. Şimdi bunu alıyorum. Lütfen camekanlı odaya buyurun ve oturun. Kıpırdamayın lütfen. Hemen döneceğim. Olay yerinin temiz olduğunun anlaşılmasının ardından polis memuru kadında ciddi bir yaralanma olup olmadığını tespit etmeye çalışır. Bu aşamada memur hiçbir varsayımda bulunmamaya dikkat eder. Karşıdaki kişi ne bir şüphelidir ne de bir kurban. O sadece bir yaralıdır ve bu doğrultuda yaklaşılmalıdır. Bayan karşıma patlamış bir dudak, morarmış bir göz, boğazında kızarıklıklar ve alnının sağ tarafında kanlı bir kesikle çıktı. Şiddete uğramış pek çok kadın yine de iyi olduğunda ısrarcı olur. Ambulansa ihtiyaç yoktur. Memurdan tek istedikleri bir an önce evlerinden çıkıp onları yalnız bırakmasıdır. Nasılsa sabaha her şey yoluna girecektir. İyi eğitim almış bir polis bu tür konuşmaları ciddiye almaz. Ortada suça dair bulgular olduğuna göre adaletin tecelli etmesi kaçınılmaz olacaktır. Şiddete uğramış kadın belirttiği üzere belki de sadece kurbandır ve işin sonunda şikayetçi bile olmayacaktır. Ama belki de kadın ağır tahrikte bulunmuştur ya da yüzündeki yaralar başka birini öldüresiye döverken olmuştur. Kadın pekala olayın zanlısı da olabilir. Bu durumda karşı taraf tarafından yapılacak şikayette kadının yaraları ve ifadesinin de kayıt altına alınmış olması gerekir. Kişisel varsayımda bulunma. Memur hemen merkezi durumdan haberdar eder, destek kuvvet ister ve acil yardım ekibine de haber verir. Az sonra diğer ekipler olay yerine gelmeye başlar. Polisler, acil yardım ekibi. Resmi araçlar tepelerindeki sirenlerle daracık yollardan olay yerine akın ederken, komşular da kaçırmak istemedikleri bu şovu izlemek üzere dışarıda toplanmaya başlarlar. Olay yeri bir anda tıklım tıklım olur. Bu durumda ilk gelen memurun raporu daha da önemli bir hal alır. Memur olay yerinin daha detaylı bir görsel incelemesini hazırlayıp notlar alır ve birkaç fotoğraf çeker. Ölü bir erkek 30'lu yaşlarının sonunda, 1.77 boyunda, 95 ile 98 kilo ağırlığında, göğsünün tam ortasında 3 kurşun deliği var. Mutfak masasının yarım metre solunda sırt üstü yatar halde bulundu. Mutfak masasının iki ahşap sandalyesi devrilmiş. Sandalyenin altında kırık yeşil cam parçaları var. Tuzla buz olmuş yeşil bir şişe. Üzerinde Heineken yazıyor. Mutfak masasının 15 santimetre soluna saçılmış durumda. 106 santimetrelik ahşap yuvarlak mutfak masasının üzerinde Sig Sauer marka yarı otomatik bir silah bulundu. Memur tabancanın içindeki mermileri çıkarmış ve şarjörü boşaltmış. Yerdeki ceset, ceset torbasına konulup etiketlenmiş. Ailenin salonu temiz. Yukarıdaki iki yatak odası ve banyoda da herhangi bir şey bulunamadı. Giderek çoğalan üniformalı polisler komşularla konuşur, çevreyi güvenlik çemberine alır. Olayın kadın iştirakçısı olay yerinden uzaklaştırılarak polislerce korumaya alınır ve tıbbi müdahalede bulunulur. Bayan acil yardım teknisyeni tansiyonumu ölçüp nazikçe göz küremi ve çatlak olma ihtimaline karşı elmacık kemiğimi inceledi. Alnımı daha iyi tedavi edebilmek için benden at kuyruğu yaptığım saçlarımı açmamı istemişti. Alnıma saplanan yeşil cam parçasını daha sonra diğer cam parçalarıyla eşleştirilmek üzere cımbızla çıkardı. ''Kendinizi nasıl hissediyorsunuz bayan?'' ''Başım ağrıyor.'' ''Kendinizden geçtiğiniz ya da bilincinizi kaybettiğiniz oldu mu hiç?'' ''Başım ağrıyor.'' ''Mideniz bulanıyor mu?'' ''Evet, midem alt üst olmuş durumda. Çektiğim acıya, şaşkınlığıma rağmen ayakta durmaya çalışıyorum. Bunun gerçekten yaşanabileceğine inanamıyor, yaşanmamış olmasını umuyorum.'' Acil tıp teknisyeni başımı muayene etmeye devam ederken başımın arkasındaki giderek büyüyen şişliği fark ediyor. ''Başınıza ne oldu bayan?'' ''Ne? Başınızın arkası bayan. Bilincinizi kaybetmediğinizden emin misiniz? Düşmüş olabilir misiniz?'' Bense teknisyenin yüzüne boş gözlerle bakıyordum. ''Kimi seviyorsun?'' diye fısıldadım. Teknisyen cevap vermedi. Bir sonraki adım gerekli ilk açıklamayı hazırlamak. İyi bir polis memuru bunu hem olaya karışan kişinin anlattıklarını hem de nasıl anlattığını yazarak yapar. Bu tür olaylar sonunda gerçekten şoka girmiş insanlar lafı ağızlarında geveleyip durabilirler. Dudaklarından parça parça cümleler dökülse de tutarlı ve tam bir hikaye anlatamayabilirler. Bazı kurbanlar ise tamamen kayışı koparır. Aslında olmamış pek çok şeyi kendi kafalarında yaratarak bölük bölçük anlatırlar. Bir de profesyonel yalancılar vardır ki onlar da lafı ağızlarında geveliyor ya da hatırlamıyormuş gibi davranabilirler. Yalancılar er ya da geç yakayı ele verirler, gereğinden fazla ayrıntı eklerler, buna rağmen sakin görünürler. İşte o noktada iyi eğitim almış bir dedektif patlayabilir. ''Bana burada neler yaşandığını anlatabilir misiniz memur Leoni?'' İlk denemeyi yapan Boston eyalet dedektiflerinden biri oldu. Yaşça diğerlerinden daha büyüktü ve şakaklarında kırlar vardı. Oldukça kibar, üstünlük taslamayan bir havası vardı. ''Cevap vermek istemiyorum ama vermem de gerek. Belki de az sonra sazı eline alacak cinayet dedektifindense bu eyalet dedektifine konuşmalıyım. Başım çatlayacak gibi, şakaklarım, yanaklarım zonkluyor, yüzüm ateş gibi yanıyor. Midemdekileri boşaltmak istiyorum ama bu hissi kovalamam lazım.'' ''Kocam!'' diye fısıldadım. Bakışlarım istemeden de olsa yere odaklanıyor. Hata yaptığımı anlayıp kendimi kafamı yukarı kaldırmaya ve dedektifin gözlerinin içine bakmaya zorluyorum. Bazen geceleri çalıştığımda kocam öfkeden kendini kaybederdi. Susuyorum. Sesim giderek daha güçlü, daha net çıkmaya başlıyor. Bana vururdu. Nerenize vururdu memur Leoni? Yüzüme, gözüme, yanaklarıma. Konuşurken ellerimle söylediğim noktalara dokunup acımı yeniden hissediyorum. Kafamın içinde tek bir ana saplanıp kalmışım. Ben yerdeyim. Onun belli belirsiz karartısını üzerimde hissediyorum. Yerdeki döşemede korku içinde büzülüp bekliyorum. Yere düştüm. Eyalet dedektifi için hatırladıklarımı anlatıyorum. Kocam eline bir sandalye aldı. Sessizlik. Eyalet dedektifi devam etmem için bekliyordu. Yalanı unut, gerçeği anlat. Ben ona vurmadım diye fısıldıyorum. Daha önce ben de buna benzer pek çok ifade aldım. Bu yüzden hikayenin nasıl devam edeceğini iyi bilirim. Hepimiz biliriz. Eğer karşı koymasaydım, diyorum gayri ihtiyari, beni öldürüsüye dövüp kaçacaktı. Eğer koyarsam da sonuç her seferinde daha da kötü oluyordu. Kocanız eline bir sandalye aldı memur Leoni, öyle mi? O bunu yaparken siz neredeydiniz?
Yerde.
Evin neresindeydiniz?
Mutfakta.
Kocanız sandalyeyi aldığında siz ne yaptınız?
Hiçbir şey.
O ne yaptı peki?
Fırlattı.
Nereye?
Bana.
Size isabet etti mi?
Ben hatırlayamıyorum.
Sonra ne oldu memur Leoni? Eyalet dedektifi eğilip gözlerini gözlerime dikmişti. Yüzünde endişeli bir ifade vardı. Göz temasımda bir sorun mu vardı? Hikayeyi çok mu ayrıntılı anlatmıştım? Yoksa yeterince ayrıntılı değil miydi? Noel için istediğim tek şey kırılan ön iki dişimin yerine gelmesi. Ön iki dişim, ön iki dişim. Şarkı kafamın içinde yankılanıp duruyor. Kıkırdamak istiyorum ama yapmıyorum.
Seni seviyorum anne, seni seviyorum.
Ben de sandalyeyi ona geri fırlattım dedim bölge dedektifine. Sandalyeyi ona geri mi fırlattınız? Sonra?
Daha da köpürdü. Demek ki doğru bir şey yapmışım değil mi? Kızdığına göre doğru olmalı.
Bu sırada üniformanız üzerinizde miydi memur Leoni?
Dedektifin gözlerinin içine baktım.
Evet. Polis kemeriniz ve çelik yeleğiniz üzerinizde miydi peki?
Evet.
Kemerinizdeki herhangi bir silaha uzandınız mı? Kendinizi korumak için bir şeyler yaptınız mı?
Gözlerimi kaçırmadan hayır dedim.
Dedektif beni merakla süzdü. Sonra ne oldu peki memur Leoni?
Bira şişesini kaptı ve alnıma doğru fırlattı. Ben kendimi kurtarmayı başarabildim. Yürürken masaya doğru tökezledi. O sırada ben de duvara doğru düştüm. Sırtım duvara çarpmıştı. Bir an önce kapıya gitmem gerekiyordu. Oradan kaçmalıydım.
Sessizlik. Memur Leoni.
Kırık şişeyi eline aldı diye mırıldandım. Bir an önce dışarı çıkmalıydım. Ama oraya kısılıp kalmıştım. Sırtım duvarda, onu izliyordum.
Memur Leoni.
Beni öldürmesinden korktum diye fısıldadım. O an tabancamın yanımda olduğunu hissettim. Saldırmak üzereydi. Beni öldürmesinden korktum.
Memur Leoni, tam olarak ne oldu?
Ben kocamı öldürdüm.
Memur Leoni. Dedektifin gözlerine son bir kez daha baktım.
Sonra da kızımı aramaya çıktım.
4. ayrımın sonu. Sayfa 59.